Ayrım 4.
Ona göre tükürmesi direniş değil, sadece kötü bir davranış biçimiydi. Ancak bu olay bir sonraki Hollanda-Almanya maçını daha da gergin bir hale getirdi. İki takım 18 Haziran 1992'de Göteborg'da Avrupa Şampiyonası için karşı karşıya geldiler. Ronald Koeman'a göre bu eşleşme şeytanın marifetiydi. En büyük Alman sayılan Matthäus bu maçta sakatlanarak oyun dışı kaldı. Der Telegraph onun yerine oyuna giren Andreas Möller'in onun yerini tutmaktan çok uzak bir dublör olduğundan şikayet etmişti. Çünkü gerçek bir Hollandalı nasıl olur da kendi ülkesinde bile dışlanan bir Almandan nefret edebilirdi. Ama Hollandalı taraftarlar bu zor işi de başardılar. Van Aerle maçtan önce şöyle demişti. Riedle, Doll, Klinsmann ne fark eder ki? Hepsi tehlikeli. Bütün Almanlar tehlikelidir. Bütün Almanların aynı olduğunu söylerken çok ciddiydi. Maçı 10 milyon Hollandalı izledi. Bu Hollanda TV'si açısından yeni bir rekordu ve Ullevi stadı ağzına kadar Hollandalılarla dolmuştu. Alman taraftarlar maça daha az ilgi göstermişlerdi. Hollanda-Almanya maçları onlar için de özel bir anlam kazanmaya başlamıştı ama yine de o kadar önemsemiyorlardı. Ne de olsa Hitler'in işgal ettiği tek ülke Hollanda değildi. Hatta Hollandalıların bu konudaki tepkileri Almanları hayrete düşürüyordu. Bu onlara göre başka tür bir ırkçılıktı ve sanırım haklıydılar. Eski bir futbol menajeri olan Bild'in köşe yazarlarından Udo Lattek, Vrij Nederland muhabirine, bazı insanların geçmişte Yahudilere kötülük ettiği gerçeği konusunda benim küçük kızım ne yapabilir ki diye sormuştu. Föller bu düşmanlığı dış güçlere bağlıyordu. İşin özünü görmemekle direnerek Hollandalılara karşı en ufak bir art niyetim yok demekle ısrar ediyordu. Beckenbauer da çocukken Amsterdam'a gittim demişti. Hollanda ile yaptığımız maçlar benim yıllarıma mal oldu. Yine de bu maçları hiçbir şeye değişmezdim. O maçlardaki futbol her zaman nitelikli, duygu yüklü ve benzeri görülmemiş bir gerginlikle dolu olurdu. Daha doğrusu en saf haliyle futbol oynanırdı. Beckenbauer için maç sadece büyük bir yarışmadır ve futbolun özü de budur zaten. Oysa çoğu Hollandalı açısından futbol maçı daha karanlık, daha çapraşık bir olaydır. Hollanda takımı Göteborg'da soyunma odasından çıkarken Michels oyuncuları durdurup şöyle dedi. Beyler, şu anda söyleyeceğim şeyleri daha önce asla söylememiştim. Bugün 3 gol atacaksınız. Bunlardan ikisini orta saha oyuncularımız atacak ve Almanlar da 1 veya 2 gol atacaklar. Güzel bir maç olmasını dilerim. Orta sahada oynayan Rijkaard maçın ikinci dakikasında bir gol attı ve iki Alman bunun üzerine bir Hollanda gece kulübüne parça tesirli bir bomba atarak nedense maçı seyretmeyen 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Gece kulübü Hollanda'nın Kerkrade kentinde ve Hollanda'da başlayıp Almanya'da sona eren Nieuwstraat caddesi üzerindeydi. Daha sonra Hollanda sol açığı Rob Witschke'nin serbest vuruştan attığı ikinci gol geldi. Top Alman barajında yer alan ve vuruş sırasında havaya sıçrayan Riedle'nin ayaklarının altından geçerek kaleye girmişti. Michels maçtan sonra idmanlarda serbest vuruş planları yaparsınız ama oyuncuların sahada bunları uygulayıp uygulamayacağından emin olamazsınız. Neyse ki bu maçta Almanlar bu plana uydular demişti. Klinsmann Almanya'nın golünü attıktan sonra Hollanda'nın ileri uç oyuncularından Dennis Bergkamp bir gol daha attı ve skor Hollanda lehine 3-1 oldu. Maçın bitmesine birkaç dakika kalmıştı ki Michels ve yardımcısı Dick Advocaat, Wouters'in yerine oyuna Peter Bosch'u sokmak istediler. Ancak ne Wouters ne de bazı Hollandalı oyuncular oyundan çıkmayı kabul ettiler. Sonunda teknik adamlar oyundan genç Bergkamp'ı çıkarmak zorunda kaldılar. Advokat, Deniz taraftarlara seni alkışlamaları için bir şans vermek istiyoruz demişti. Bosch kardeşine formasını bir Alman'da değiştirmeyeceğine dair söz vermişti. Maçın sonucu Michels'in tahmin ettiği gibi 3-1 oldu. Hollanda-Almanya maçları insanların doğaüstü güçlerini de harekete geçiriyordu. Maçtan sonra sınırdaki Enschede ve Kerkrade'nin Nieuwstraat caddesinde Hollandalılar ve Almanlar birbirlerine bira şişeleri ve taşlarla saldırdılar. Enschede'de oturan 500 kişi sınırı geçti ve Alman kenti Gronau'nun altını üstüne getirdi. AT'de işler yolunda giderken neredeyse savaşın eşiğine gelinmişti. Hollanda'nın entelektüel günlük gazetesi NRC Handelsblad, genç taraftarların hiç hakları olmayan bir öfke gösterdiklerini ve bu haksız öfkenin hiç de yakışık almayan kötü bir davranışı haklı çıkarmak amacıyla kullanıldığını yazmıştı. Ama aslında konu İkinci Dünya Savaşı değildi. Savaş, direniş ve Wehrmacht sadece bizim oyuncularımızın gerçek birer Hollandalı, Almanların ise tipik birer Alman olduklarını söylemek amacıyla kullanılan sözcüklerdi. Neyse ki İskoçya Birleşik Devletler Topluluğu adıyla şampiyonaya katılan Rus ağırlıklı takımı 3-0 yendi de hem Hollanda hem de Almanya yarı finale yükseldiler. Hollanda Danimarka ile Almanya da İsveç'le oynayacaktı. Her iki taraf da finale çıkacaklarını umuyorlardı. Michels basına, bu turnuvada Almanya ile iki kez karşılaşacağımızı her zaman söylemiştim demişti. Bir sonraki maç da çok zor geçecek. Michels'in lakapları arasında Sphinx, General ve Boğa gibi sözcükler vardı. O asla Ally McLeod gibi kibirli biri değildi. Ama yine de Hollanda'nın finale çıkmak için önce yarı finalde Danimarka'yı yenmesi gerektiğini unutmuş gibiydi. Bu gerçeği bütün Hollandalılar unutmuştu. Taraftarlar Almanya ile oynayacakları final maçına gitmeyi planladıkları için yarı final maçı nedeniyle düzenlenen charter uçak seferlerinden birkaçı iptal edildi. Hollanda-Danimarka maçında tribünler neredeyse boş kalmıştı. Doğal olarak Hollanda maçı kaybetti. Gereksiz bir kibir içindeydiler. Danimarka kalecisi Peter Schmeichel öfkeyle Bergkamp ilk Hollanda golünü attığı zaman seyircilerin bunu alkışlamaya bile üşendiklerini söylemişti. Maçtan sonra çok üzgündüler. Almanya İsveç'i yenmiş ve finalist olmuştu. Van Breukelen, Almanların kellesini kurtardık. Zaten dünya şampiyonu olmuşlardı, şimdi de bizim ünvanımızı elimizden alacaklar. Sırf bu yüzden kim bilir kaç gece uyuyamayacağım demişti. Almanlar final maçını kaybettiler. O gece Danimarkalı oyuncularla Danimarka halkı hep birlikte Auf Wiedersehen Deutschland şarkısını söylüyorlardı. Dipnot, Auf Wiedersehen Deutschland, elveda Almanya, çevirenin notu. Çünkü onlar da işgal edilmişlerdi. Hollanda-Almanya maçları bir süre sonra sinir harbi olmaktan çıkacaktır. 1988'den sonraki birkaç yıl boyunca Hollanda Avrupa'nın en başarılı oyuncularından bazılarına sahipti. Oysa Alman oyuncular en kötüler arasında gösteriliyorlardı. Gullit, Rijkaard, Van Basten, Wouters ve Ronald Koeman ulusal maçlarda oynamayı bıraktıkları zaman Almanya Hollanda'yı kolayca yener hale gelecektir. Belki bizim oyuncularımız da onlarınkilerden daha iyi insanlar olmaktan vazgeçeceklerdir. İşte o zaman Hollandalılar Hollanda-Almanya maçlarına bu kadar önem vermeyi bırakacaklar ve Klingendaal Enstitüsü'nün de daha fazla üzülüp korkmasına gerek kalmayacaktır. 3. Futbol Muhalifi. Berlin'e duvarın yıkılışından 10 ay sonra Eylül 1990'da taşındım. Kentin o zamanlar iki büyük kulübü vardı. Doğuda FC Berlin ve batıda Hertha BSC. Helmut Klopfleisch çoktan doğudan batıya geçmişti bile. FC Berlin'in eski adı Dinamo Berlin'di. Duvar yıkılmadan önce maçlarını Doğu Berlin'deki ilk dairemden 10 dakika mesafedeki Young Stadium'unda oynuyorlardı. Bulunduğumuz semt olan Prenzlauer Berg, müttefiklerin bombardımanından sonra ayakta kalabilen birkaç yerden biriydi ve uzun yıllardan beri de çok bakımsız bir haldeydi. Buraya en son 1920'li yıllarda bir tamirci çağrılmış ve 1945'te Kızıl Ordu her sokak için tek tek savaşmak zorunda kalmıştı. Benim oturduğum apartman duvarlarında mermi delikleri olmayan nadir binalardan biriydi. Ama adeta bunu telafi edercesine 1920'lerin sanatından harika bir örnek olan sokak kapısının camı dört yerinden kırılmıştı. Rüzgar bu kırıklardan içeri giriyordu ve Berlin'in öyle garip bir havası vardı ki insan her zaman havanın olduğundan 10 derece daha soğuk olduğunu zannediyordu. Ancak binanın içini dolduran rüzgar hiç değilse kendi idrarının tüm binaya silmiş olan kokusunu alıp götürmeye yarıyordu. Merdiven sahanlıklarından geçerken o kattaki dairelerden gelen çeşitli sesleri duyabilirdiniz. Çeşitli tartışmalar, pişen kahvenin fokurdaması ve kürekle atılan kömürün sesi. İnsanlar genellikle evlerinde olurlardı. Binada oturan ve ailesinin geçimini sağlamak zorunda olan 7 kişiden 4'ü artık bunu yapamıyordu ve bir zamanlar bürokrat olan komşum o günlerde hizmetçilik yaparak geçiniyordu. Bana kalsa duvarı hemen yarın yeniden inşa ettirirdim deme alışkanlığından bir türlü vazgeçemiyordu. Yoğun işsizlik, neo-Nazi yanlısı duvar yazıları ve çocuk felci geçirmiş olan garip dilenci dışında Doğu Berlin hala komünist bir başkent gibiydi. Ve bu kentte adeta sürekli olarak Kasım ayının yaşandığı izlenimine kapılabilirdiniz. Kent haki, açık kahverengi ve gri'nin sayısız tonlarında inşa edilmişti. Ve yerlerini aldıkları ari heykellerine hiç benzemeyen sosyalist işçilerin haşin görünüşlü heykelleri kente en ufak bir neşe kırıntısı katmaktan bile uzaktı. Kentin tam ortasında Marx ve Engels taşlarda yaşıyorlardı. Marx oturmuştu, Engels ayakta duruyordu. Lenin de tahminen uzanmış yatıyor olmalıydı. Heykelin ön tarafına biri, bir dahaki sefere daha iyi olacak diye karalamıştı. Heykelin arka tarafındaysa, özür dileriz yazıyordu. Berlin'de olmak gerçekten çok heyecan verici bir şeydi. Doğuda çıkan bir öğrenci dergisi şikayet ediyordu. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Öte yandan ileride neler olacağını da bilen yok. Herkesin emin olduğu tek şey her şeyin mutlaka değişeceği. Dinamo'nun ne olacağını bilen yoktu ama takım çoktan adını değiştirmiş ve artık kirasını ödeyemediği yan stadyumunu terk etmişti. Stad, Prenzlauer'deki en gösterişli yapıydı. Eski duvarın biraz ilerisindeydi ve telefon etmek için ne zaman batıya gitmek istesem onun önünden geçer ve her defasında da ona büyük bir hayranlıkla bakardım. Yükseklikleri, tribünlerin en az iki katı olan, en az onlar kadar gri ışıklandırma kuleleri stada bir esir kampı görünümü veriyordu. Ve eskiden maç günlerinde öyle olduğu da bir gerçekti. İnsanların kaçmasını önlemek için askerler maç sırasında sınıra en yakın tribünleri işgal ederlerdi. Seyirci sayısı da her zaman çok az olurdu. Dinamo halk arasında 11 domuz olarak bilinirdi. Avrupa'nın en antipatik takımı olduğu kesindi ama aynı zamanda başarılı bir takımdı. 1979-1988 yılları arasında 10 yıl üst üste Doğu Almanya şampiyonu olmuştu. Dinamo savaştan hemen sonra Doğu Almanya lig şampiyonluğunu başkente tutmak amacıyla kurulmuştu. Doğu Alman gizli polis örgütü Stasi'nin 80 yaşındaki korkulan başkanı Erich Mielke aynı zamanda 1989 devrimine kadar kulübün başkanlığını da yapmıştı. Mielke'ye göre Doğu Almanya başbakanı olan ve küçük Erich olarak bilinen Erich Honecker'den ayırmak için büyük Erich denirdi. Honecker sadece 70'lerindeydi. Mielke kulübe aşıktı ve Doğu Almanya'daki en iyi oyuncuları toplamıştı. Bunlardan biri bir ara Gazza ile birlikte Lazio'da oynayan Thomas Doll'du. Daha da ötesi Mielke hakemlerle pek iyi anlaşırdı ve Dinamo maçlarının büyük bölümünü 95. dakikada atılan penaltı golleriyle kazanırdı. Doğu Berlin'deki Union ise işçilerin kulübüydü ve Dinamo her zaman onun yerini almak isterdi. Kulübün daha cesur olan taraftarları demir Union tezahüretinin arasına Deutschland, Deutschland'ı serpiştirirlerdi. Dipnot, Alman Ulusal Marşı'nın ilk sözcükleri. Ve Union, Dinamo maçlarında stattaki herkes Union'u desteklerdi. Kazanan taraf yine de her zaman Dinamo olurdu ve maçın bitimine 10 dakika kala stadyum boşalmaya başlardı. Dinamolu oyuncular her yıl şampiyon oldukları için pek mutlu sayılmazlardı ama genelde ağızlarını açtıkları da söylenemezdi. Duvarın yıkılmasından birkaç yıl önce kulübün santrforu Andreas Thom'a Batı Alman dergisi Stern'le söyleşi yapması için izin verilmişti. Thom birçok kişi Doğu Almanya'dan kaçıyor çünkü buradaki yaşamdan hoşlanmıyorlar diye konuşmuş, sonra çekingen bir ifadeyle şunu eklemişti. Bence burası son derece olağan dışı bir ülke. Duvar yıkıldığında Thom Batı basınıyla konuştuğu için hala yasaklıydı. Duvarın yıkılmasından sonra o ve arkadaşları hemen Bundesliga kulüplerine transfer oldular. Dinamo'yu 10 kez lig şampiyonu yapan menajer Jürgen Box yine kulüpte kaldı ama artık eski sihirbazlığından eser kalmamış gibiydi. Ben kente geldiğim zaman FC Berlin maçlarını çok küçük olan Sport Forum sahasında yapıyordu. Bir gece bu stada bulmaya çalıştım ama başaramadım. O zamanlar maçlarını izlemeye yaklaşık 1000 kadar seyirci geliyordu ve bunların da çoğu manyak sayılabilecek düzeydeki hooliganlardı. Komünist görevlileri ve Stasi ajanlarının oğulları olan bu kişiler, dünyanın en kötü insanları sıralamasında Kolombiyalı uyuşturucu tüccarları ve etnik temizlik yanlısı Sırpların hemen ardında yer alıyorlardı. Bunlar belli kişilerle olan yakın ilişkilerinden ötürü eski günlerde bile batıya rahatça geçebiliyorlardı. Hatta bir keresine büyük bir taraftar topluluğu Dinamo ile birlikte Monaco'ya gitmişti. Duvar yıkıldıktan sonra büyük bir gariplik gösterip komünizmle neonazizmi birleştirmeye başladılar. En sevdikleri şarkılar Sieg Heil ve Milke'yi seviyoruzdu. FC Berlin ümitsiz bir durumdaydı. Kulüp adını temize çıkarmak için bir halkla ilişkiler şirketiyle anlaştı ama büyük bir hızla düşüyorlardı. Berlin Amatör Ligi'ne kadar indiler. 5 yıl sonra yerel bir gazetede çıkan 2 satırlık bir haber 1979-1988 Doğu Almanya şampiyonu FC Berlin'in kapandığını duyurdu. Batı Berlin'de Hertha vardı. 1930 ve 1931'de Almanya şampiyonu olan Hertha, Almanların gelenek kulübü dedikleri türden bir kulüptü ve bir keresinde bütün Berlin'in tek takımı olmuşlardı. Ama 13 Ağustos 1961 gecesi Berlin duvarı kentiyi ikiye bölünce Hertha'nın oyuncu ve taraftarlarından yarısı kendilerini Doğu Berlin'de hapsedilmiş buldular. Kulüp yanlış oyuncuları almaya ve rüşvet skandallarıyla sarsılmaya başladı. O zamanlar çok genç olan Pierre Littbarski adındaki kanat oyuncusunu çok arıyorlardı ve 1980'lerin ortalarında Berlin Amatör Ligi'ne kadar düştüler. Duvar yıkıldığı zaman Alman 2. ligindeydiler ve üzerlerinde Hertha'nın 1950'lerdeki formaları olan gözleri yaşlı binlerce Doğu Berlinli Olimpiyat Stadı'na koştu. Hertha'nın belki de en büyük Doğulu taraftarı Helmut Klopfleisch'ti. Futbolun politikayla hiçbir ilgisi olmadığını düşünen varsa mutlaka Klopfleisch'le konuşmalıdır. İri yarı sarışın ay yüzlü bu adam yanlış takımları tuttuğu için Demokratik Alman Cumhuriyeti'nden atılmıştı. Onunla Berlin'den ayrılmak üzere olduğum günlerde tanıştım. 1991 yılıydı. O da Doğu Berlin'i 2 yıl önce terk etmişti ve Demokratik Almanya adına artık haritalarda bile rastlanmıyordu. Ama o yine de komünizm hakkında konuşmaktan kendini alamıyordu. Artık geceleri uyuyamıyorum, karım da uyuyamıyor çünkü o ülkeyi yöneten caniler hala serbest. Karısı bize kahve ve kek servisi yaparken aslında hiç istemediği belli olduğu halde birkaç dakikada bir lafı dönüp dolaştırıp aynı konuya getiriyordu. Klopfleisch'in olağanüstü yaşamı hakkında iki haber kaynağım vardı. Biri kendisi, diğeri ise Mielke'nin, Stasi'sinin onunla ilgili olarak tuttuğu kabarık dosyaydı. Yeni Alman devleti Stasi kurbanlarına istihbarat örgütünün kendileri hakkında tuttuğu dosyaları okuma izni vermişti. Ünlü Doğu Alman romancılar kendi dosyalarını yayınladılar. Klopfleisch da bana kendi dosyasının fotokopilerini gönderdi. Stasi sayesinde yaşam öyküsü hem de tüm detaylarıyla eline geçmişti. Her iki kaynağa göre de Klopfleisch 1948'de Doğu Berlin'de doğmuş ve 1989'a kadar burada yaşamıştı. Önce kamu sektöründe elektrikçi olarak çalışmış, daha sonra da nadir bulunan özel şirketlerden birinde cam temizleyiciliği yapmıştı. Bana biz küçük insanlardık çünkü bizim küçük kalmamız için her şeyi yaparlardı demişti. Yine kendi ifadesine göre işini değiştirme nedeni çalıştığı yerde işçilere sürekli olarak ne düşünmeleri gerektiğini söylenmesiydi. Konuşmayı seviyordu ya da Stasi'nin ifadesiyle karakterinden kaynaklanan duygusal bir konuşma tarzı vardı. Dosya uyarıyordu. K'nin çok iyi bir zihinsel algılama yeteneği var ve bağlantıları rahat anlıyor. Stasi sürekli olarak adının baş harfini kullanmamış olsa dosya Kafka'nın eserlerine daha az benzeyebilirdi. Dosyada politika konusunda şöyle yazıyordu. Yorumlarından kendini Batı elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla bilgilendirdiği açıkça anlaşılıyor. K Bundesliga'yı övüyor. K'ye göre sporla politika arasında en ufak bir ilişki yoktur. Stasi bu görüşü paylaşmıyordu. Bir Batı Alman bürokrat dosyayı Klopfleisch'e verdiği sırada tümüyle futbol hakkında demişti. Stasi, K ailesi boş zamanlarını daha çok futbolla ve hafta sonları şehir dışındaki arazisine giderek değerlendiriyor diyordu. Klopfleisch bunu biraz daha açtı. Doğu Almanya'da geçirdiğimiz en güzel günler yazdığımızda geçirdiklerimizdi. Berlin'in dışında sessiz, kimsenin olmadığı ve komünist propagandayla karşılaşmadığımız bir yerdi. Orada yaz akşamları televizyonu karşısına geçip Batı futbolunu izlerken çok mutlu olurduk. Yazlık evimizdeyken kendimizi adeta Batı'ya geçmiş gibi hissederdik. Orası bizim küçük Kaliforniya'mızdı. Doğu'yu terk ettiğimiz zaman onu da elimizden aldılar. Klopfleisch 5 yıldan beri eski yazdığını geri almaya çalışıyordu. Dosyada, K kendini Batı Berlin'deki futbol kulübü Hertha BSC'nin koyu bir taraftarı olarak görüyor diye yazıyordu. Dünyaya geldiği zaman yani savaştan 3 yıl sonra Hertha çoktan kentin doğusundan batısına taşınmıştı bile. Ama o zamanlar duvar henüz inşa edilmemişti ve Klopfleisch çocukluk yılları boyunca Hertha'nın kendi sahasında oynadığı bütün maçlara gitmişti. Duvar yükseldiğinde 13 yaşındaydı. Çok kötüydü, tam Almanlara göre bir şeydi. Siz Londra'yı tam ortadan ikiye bölen bir duvar inşa etmezdiniz herhalde değil mi? Taraftarı olduğu kulübün kendi sahasında oynadığı bir maçı izlemek için tam 28 yıl beklemek zorunda kaldı. Duvarın inşasından sonraki birkaç ay boyunca bütün cumartesi öğleden sonralarını kalabalık bir grup Doğu Berlinli Hertha taraftarıyla birlikte onun dibinde, kendilerinden sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki Hertha sahasından gelen sesleri dinleyerek geçirdi. Stattaki taraftarlar tezahürat yapınca demir perdenin arkasındaki taraftarlar da yaparlardı. Ama sınır muhafızları bir süre sonra bunu da engellediler. Daha sonra da Hertha Batı Berlin'in batı ucunda duvardan ve işitme mesafesinden kilometrelerce uzakta bulunan Olimpiyat Stadyumu'na taşındı. Ne yapacaklardı? Doğu Berlin'de bir Hertha derneği kurduk. Tabii yasa dışıydı. Her seferinde aynı yerde olmak üzere ayda bir kez toplanırdık. Genelde bir bingo kulübü olarak kayıt yaptırır ve bir kafenin arka odasını kapatırdık. Dipnot, bingo kulübü. Tombalaya benzer bir oyun, çevirenin notu. Her toplantıya Hertha'nın menajeri de gelirdi. Hatta bazen oyuncular ve teknik direktörler bile sınırı geçerek aramıza katılırlardı. Düşünüyorum da son 20-30 yıldaki bütün Hertha menajerleriyle tanışmış olmalıyım. Onlardan kulüpte neler olup bittiğini öğrenmek isterdik. Normal olayları değil tabii, çünkü bunları Batı radyo ve TV'lerinden öğreniyorduk zaten. Bizi ilgilendiren şey kulübün içinde yaşananlardı. Yani tam anlamıyla dedikodu. Bir sürü şeyi öğrenmek istiyorduk. Çünkü aksi takdirde kendimizi ayda yaşıyor gibi hissediyorduk. Menajerler herhalde bizi bir avuç manyak olarak görüyorlardı. Ama her defasında durumun bizim için ne denli üzücü olduğunu söylemeden de edemiyorlardı. Onları toplantılardan kimseye söz etmemeleri konusunda uyarıyorduk. Ama onlar geri döndükleri zaman maç programlarına yine Doğu Berlin'deki Sadık Hertha taraftarlarıyla buluştuklarını yazıyorlardı. Bunu da sırf övünmek için yapıyorlardı. Sonunda doğal olarak Stasi kuşkulandı ve menajerleri sınırda durdurmaya başladılar. Bir keresinde Jürgen Zündemann'ı çırılçıplak soymuşlardı. Her toplantıda menajerin sınırı geçip geçemeyeceğini düşünerek merak içinde beklerdik. Çok heyecan verici bir şeydi, bir serüvendi. Hertha Bayern Münih ve Batı Alman ulusal takımı taraftarıydım. Ama aslında bir Doğu takımıyla oynayan bütün Batı takımlarını da desteklerdim. Dinamo Berlin, Aston Villa ve Liverpool'la oynadığı zamanlar da oradaydım. Forwards Frankfurt, Manchester United'la oynadığı zamanda. Manchester United'ı severim. Dennis Lowe'un yaklaşık 20 metreden çektiği mükemmel şutu hala anımsıyorum. Bizim takımlarımızı yendikleri zaman gazetelerimiz şöyle yazarlardı. Profesyonel İngiliz futbolcular. Sanki bizimkiler amatörmüş gibi. İki Almanya arasında yapılan tek maçı Demokratik Almanya'nın kazanmış olması tarihin son derece önemsiz bir ironisi olsa gerek. İki takım 1974 Dünya Kupası'nda karşılaşmışlar ve Doğu Batı'yı 1-0 yenmişti. Golü atan Jürgen Schipperwasser daha sonra Batı'ya iltica etmişti. Bu maçtan söz ettiğim zaman Klopp Flash uzaklara baktı. Hiçbir şey anlayamıyorum dedi. O gün bizim evde bir matem havası vardı. Gerçi şansla alınmış bir yengiydi ama Doğu Berlin'de büyük kutlamalar yapılıyordu. Bence en kötü olay tribünlerde oturan 300 tane partili politikacının futboldan hiç anlamadıkları için ellerindeki Doğu Almanya ablemli küçük bayrakları sallayarak hep yanlış zamanlarda alkışlamaya başlamasıydı. Klopp Flash o maçı televizyondan izlemek zorunda kalmıştı. Sadece Sovyet bloğu içinde seyahat edebiliyordu ve etti de. İçinde Batı dünyasının çok ünlü bazı futbolcularıyla birlikte çektirdiği fotoğrafların bulunduğu bir albüm çıkardı. Albümde kimler yoktu ki? Klopp Flash ve Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, Bobby Moore, Bobby Charlton ve kolunu omzuna atarak fotoğraf çektirdiği Roger Milla. Bu fotoğraflar onun maç yapmak için gelen batılı takımları izlemek amacıyla Doğu Avrupa'da yaptığı çeşitli seyahatlerin ürünüydü. Peki ama bunu bir cam temizleyicinin ücretiyle mi yapmıştı? İnanılmaz derecede pahalıya patlıyordu ama ben bir sendikaya bağlı olmadığım için zaten başka türlü tatil yapmam da olanaksızdı.